Ayrım 8. Yokuşun başı. Böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 95. İlk kaçış. Okullar büyük tatile girmişti. Sınıf arkadaşlarım ilkokulu bitirmiş, ortaokula geçmişlerdi. Ya ben, sınıfı bile bellisiz okul kaçkını bir öğrenciydim. Kulağımda annemin duyabildiğim son sözleri. Oğlum, yatılı okulda ya, artık gözlerim açık ölmem. Annemin bu sözleri yaşama yön vermiştir. İyi ki onun ölüm döşeğinde babama söylediği bu sözlerini gizlice dinlediğim kapı arkasından duymuştum. Yoksa okumaya, okula gitmeye, kendi kendimi böylesine zorlayamazdım. Okul kaçkını olduğum için annemi kandırmanın utancı içindeydim. Bir yandan da uydurduğum o korkunç yalandan ötürü babamdan çok utanıyordum. Bir şey yapmalıydım ama ne? Evden kaçacaktım. Anadolu'da bir yerlere gidecektim. Artık neresi olursa. Gittiğim o yerlerdeki aş evlerinden birinden içeri girecek, iş isteyecektim. Aşçıya diyecektim ki, amca çalışmak istiyorum, ne iş olsa yaparım. Aşçı, yok, istemez derse yılmayacaktım. Biri olmazsa bir başkasına gidecektim. Her işi yaparım, garsonluk, bulaşıkçılık, yamaklık, getir götür işleri. O da, gereği yok bize derse daha öbürüne gidecektim. O kentte, o kasabada iş bulamazsam başka bir kente, başka bir kasabaya gidecektim. Aşçılık olmazsa bakkallık olur. Bakkallık olmazsa demircilik olur. Ne iş olsa olur. Size çırak gerekli mi? Deneyin bir kez. Beğenirseniz çalıştırırsınız. Daha da olmazsa son söyleyeceğim sözüm, para istemiyorum. Boğazı tokluğuna çalıştırın beni demek olacaktı. Boğazı tokluğuna çıraklık yapacak birini kim istemez? Nasıl olsa çalışılacak bir iş bulacaktım. Bir kez ne iş olursa olsun herhangi bir işe girebilirsem orada öyle çalışılacak, onlara öyle yararlı olacak, öyle göze girecektim ki benim gibi kendilerine çok yararlı bir çocuğu boğazı tokluğuna çalıştırmayacaklar, az çok bir gündelik vermeye başlayacaklardı. Amacım iş bulduğum yerdeki okula gitmekti. Hem çalışıp hem okula gidebilirdim ya da bir yıl çalışır, biriktireceğim parayla ertesi yıl okula giderdim. Her ne olursa olsun annemin son umudunu, babamın bana olan sonsuz güvenini boşa çıkarmak istemiyordum. Bir gece sabaha karşı babamın cebinden gizlice 2,5 lira aldım. O zamanın 2,5 lirası şimdinin en az 50 lirası değerinde olacak. İstanbul dışına ilk çıkışım Galip amcamla Tekirdağ gidişimizdi. İkinci kez Galip amcamın öğretmenlik yaptığı Balçık köyüne gitmiştim. Üçüncü kez de İskeleci İsmail Usta'nın Karabiga'daki evine konuk gitmiştim. Bu dördüncü kez İstanbul dışına çıkışımdı. Bilmediğim bir yerlere doğru yola çıkıyordum. Haydarpaşa garına gidip bilet aldım. Nereye dek bilet aldığımı şimdi bilemiyorum. Trende giderken gözümün kestiği yerde inecektim. Niçin Haydarpaşa'dan bilet almıştım da Sirkeci garından bilet alıp Trakya'da bir yere ya da vapurla herhangi bir yere gitmemiştim? İnsan hiç bilmediği, denemediği bir şeyi düşünemiyor bile. Daha önce Galip amcamın öğretmenlik ettiği Balçık köyüne gitmek için Gebze'ye gidişimde Haydarpaşa garından bilet almıştım ya, bu kez de başka bir yol tasarlayamamıştım. Bindiğim tren kalktı. Artık özgürüm. Büyük başarı düşleri içinde mutluyum. Tren beni başarılar kazanacağım bilinmezlere doğru hızla götürüyor. Ne olursa olsun başarmadan dönmeyeceğim. Babama bana güvenmekte nedenle haklı olduğunu göstereceğim. Ya tren biletini İzmit için almıştım ya da biletim daha uzaklar içindi de tren İzmit istasyonunda durunca burasını beğenip trenden inmiştim. İzmit'e ilk gelişimdi. İstasyondan yürüyerek ortasından demir yolunun geçtiği kentin ana yoluna geldim. Ana yolun iki geçişindeki aş evlerine bakıyorum. Sonra ana yoldan yan yollara sapıp oralardaki aş evlerinin önünden geçiyorum. Bunlardan hangisi beni garson, bulaşıkçı, yamak diye alır? İşte şu lokanta. Orası çok lüks. Benim gibi birisini, bu yaşta bir çocuğu çalıştırmazlar orada. Öyleyse bu. O da çok küçük. Ne diye yamak alsın? Lokantaların, kebapçıların önlerinde dolanıyorum. En sonunda bir lokantayı gözüme kestirdim. Ama içeri girip de iş istemek zor. Oysa kendi kendime ne kolay kararlar vermiştim. Girerim içeri, söylerim. Ne olacaktı sanki? Ölüm yok ya ucunda. İş istemek ayıp mı? Bir kez ayağımı lokantadan içeri atabilsem gerisi kolay. İçeri girdikten sonra nasıl olsa lokantanın sahibine çalışmak istediğimi söylemek zorunda kalırım. Sanki kendi ayağımı kendim iterek lokantaya girdim. Artık dönüşüm yoktu. İçeri girmemle garsonlardan biri önümü kesip Buyurun, böyle buyurun diye boş bir masa gösterdi. Garsonun böyle bir işbirlilik göstermesinin hiç gereği yoktu. Çünkü lokantada boş masa doluydu. Böyle buyurun. İşte bunu hiç düşünmemiştim. Garsonun gösterdiği masaya oturdum. Garson yemek listesini uzattı. Bütün planım suya düşmüştü, yenilmiştim. Listeye bakıp kendime ucuz bir yemek söyledim. Öyle de acıkmıştım ki. Sinemadan sonra dondurma. Karnımı doyurup süklüm püklüm çıktım lokantadan. İstanbul'u arkada bırakarak caddenin solundan giderken bir sinemanın önümüne geldim. Sinemada iki film birden oynuyordu. Nice zamandır film seyretmemiştim. Hele gireyim şu sinemaya da filmi seyrettikten sonra ne yapacağımı düşünürüm dedim. Sinemaya girdiğimde film oynamaktaydı. Filmin yalnız birini seyredip sinemadan çıktım. 5-10 adım yürüdüm, önü açık küçük bir dondurmacı dükkanının önünde durdum. Dondurmayı çok severdim. Cebimde kalan son paramla bir külah dondurma alıp yedim. Hiç param kalmamıştı. Ancak cebimde param olmayınca ister istemez bir bakkala, bir manava, bir aşevine gidip çalışmak istediğimi söyleyebilirdim. İş aramaktan başka yapacak hiçbir umarım yoktu. Tıpkı dönüş yollarını kendilerine kapamak için gemilerini yakan Tarık gibi ben de umarsızlığın son kertesine varıp iş isteyebilmek için son paramı da harcamak zorundaydım. Tren gezisi yapmışım, karnımı doyurmuşum, sinemaya gitmişim, dondurmayı yemişim. Benim için erişilemeyecek bu lüks yaşantıdan sonra İzmit sokaklarında 10 parasız kalmışım. Şimdi ne olacak? Parkta iki sevgili. İzmit'in deniz kıyısına doğru yürüdüm. Oralarda bir yerde bir park vardı. Yıllar sonra İzmit'e gidişlerimde o parkı çok aradım ama bulamadım. Ya parkın yerine yapılar yapılmıştı ya da parkın yerini yanlış kestiriyordum. O parka girip bir sıraya oturdum. Ne yapacağımı düşünmeye başladım. Akşam üzeriydi. Gece olunca ne yapacaktım, nerede yatacaktım? Atatürk'teki tahta park sırasında bir kızla bir delikanlı oturmaktaydı. Birbirlerine davranışlarından sevgili oldukları belliydi. Yakınımda olduklarından her davranışlarını görebiliyordum. Delikanlı kızın saçlarını okşuyordu. Kız da delikanlının öbür elinin parmaklarıyla ceket düğmeleriyle oynuyordu. Zaman zaman da gülüşüyorlardı. Kızın birden patlayıp sönen kahkahaları bir bardağın taşa düşüp parçalanışı gibi birden çınlıyordu. Onları seyre dalmış, kendimi, kendi sorunlarımı unutmuştum. Onlarla orada nasıl tanışıp konuşmaya başladığımı şimdi hiç anımsayamıyorum. Ama onlarla konuşmak için kesinlikle ilk sözü ben söylemiş olamam. Darüşşafaka'dan kaçtığım günlerde Arap harfleri kaldırılmış, yerine Türk abecesi olarak Latin harfleri alınmıştı. Bu değişiklik Türkiye'de çok büyük olaydı. Yüzyılların alışkanlığından dönülüyordu. Başlangıçta bu harf değişikliğinin çok büyük zorluklar yaratacağı sanılmıştı. Darüşşafaka'daki derslerimiz arasında hem Fransızca hem de kaligrafi, güzel yazı yazma dersleri olduğundan Latin harflerini biliyordum. Bu yüzden yeni Türk abecesiyle okuyup yazmam da kolay olmuştu. Parkta konuştuğum o kızla delikanlının ayrı ayrı köylerde öğretmen olduklarını öğrendim. İkisi de İstanbulluydu. Okulların o tatil ayında İzmit köyleriyle dolay köylerdeki öğretmenleri İzmit'te toplamışlar. Onlara yeni alınan Latin harfli Türk abecesiyle okuma yazma öğretiliyormuş. Kızla delikanlı işte bu kursa gelmişler. Benim o yaşta kendilerinin öğrenmeye çalıştıkları yeni harflerle okuyup yazmasını bildiğimi anlayınca benimle ilgilendiler. Konuşmalarımızdan yaşamın üstünde daha başka bilgilerim de olduğunu anlayınca bana olan ilgileri daha da arttı. Konuşmalarımızın ayrıntılarını şimdi bilemiyorum ama ben de onları bilgimle şaşırtmak için çaba göstermiş olabilirim. Belki bilgi cambazlığı yapmışımdır. Bildiğim kadarıyla Arapça gösterilerde de bulunmuşumdur. Akşamın alacakaranlığı basıp parktan çıkarlarken beni de yanlarına almışlardı. Onlara parasızlığımı, yatacak yerim olmadığını söylemiş olamam. Çünkü hani ben kendimi bilirim derler ya, acıklı durumumu açıklayıp kendimi acındırmak çocukluğumdan beri kişiliğime aykırıdır. Ama açıkça acıklı durumumu onlara anlatmamış olsam da dolaylı yollarla sezdirmiş olmalıyım ki beni de kaldıkları yere getirmişlerdi. Kaldıkları yer neresi? Akçakoca İlkokulu. Yaşamımda nedeni açıklanamaz öyle şaşırtıcı tesadüfler oldu ki sanki bu tesadüfleri bütün insanların istemleri üstünde göksel bir el salt benim için özel olarak hazırlıyordu. En darda kaldığım zamanlarda sanki tanrısal bir güç yardımıma koşup inanılmaz zor, olumlu tesadüflerle beni kurtarıyordu. İşte bu açıklanamaz tesadüfler yüzünden insanları doğaüstü bir gücün yönettiği inancı çevremin de etkisiyle bende iyice kökleşmişti. Bu yüzden kör inançlardan kurtulmam, özgür düşünceye kavuşmam, düşünsel gelişmem çok geç oldu. Hangi el bana bu tesadüfleri hazırlıyordu? En umarsız kaldığım bir yabancı ilde parka gideceğim. Orada birbirlerini seven iki öğretmenle tanışacağım. Onlar oraya bir kursa gelmiş olacaklar. Beni alıp kaldıkları okula getirecekler. Ama tesadüf bu kadarla da kalmıyor. Büsbütün şaşırtıcı oluyordu. Anlatacağım. Akçakoca İlkokulu o zamanki ölçülerime göre ya iki ya da üç katlı büyük taştan bir yapıydı. Biz okula girdiğimizde karanlık basmıştı. Önce bir dersliğe girdik. Orada başka öğretmenler de vardı. Beni getiren kızla delikanlı öbür öğretmenlere tanıttılar, övdüler. Onlar da beni soru yağmuruna tuttular. Verdiğim cevaplara şaşırıyorlardı. Derslikteki kara tahtaya Latin harfleriyle yazdığım yazılar onları büsbütün şaşırtmıştı. Kursa gelip öğrenmeye çalıştıkları şeyi ben biliyordum. O sıralarda yeni Türk abecesinin bütün harfleri kesinlikle belirlenmiş değildi. Yeni yeni öneriler ortaya atılıyordu. Arap ağzının sesleri olan ayın, hı, hemze, elif harflerinin seslerini bu yeni harflerle vermek zordu. Gırtlaktan çıkan hı sesi için yan yana iki harf k ve h kullanılıyordu. Yumuşak g, hı daha bulunmamıştı. E ile a, a arasındaki sesi verecek harfle ü, ö harfleri tartışmalıydı. Öyle sanıyorum ki ben o akşam başımda toplanmış kurs öğretmenlerine bir sirk cambazı gibi bütün bilgi gösterilerimi, gösterişlerimi sunup onları büsbütün şaşırtmak istiyordum. Yazı yazmaktaki hünerlerimle de yetinmeyip kara tahtaya tebeşirle İsmet Paşa'nın, Tevfik Rüştü Aras'ın şimdi anımsayamadığım daha başka hükümet adamlarının karikatürlerini çizdim. Bu karikatürleri çizmesini Köroğlu gazetesindeki karikatürlere bakarak, onlara öykünerek çize çize öğrenmiştim. Karikatürü en kolay yapılanı zamanın başbakanı İsmet Paşa'ydı. Onun karikatüründe yüzü yandan görünecek, kavun kafa ya da çift kafa denilen biçimde alınla arkada tümsekleşen, ortada çukurlaşan bir kafa. Çok açık bir alın, yuvarlak burun. Şimdi bu yazıyı yazarken yine İsmet Paşa'nın karikatürünü çizebilir miyim diye kendimi bir sınamak istedim. Evet, çizdiğim karikatür yine İsmet Paşa'ya benzedi ama son günlerin İrnüs'üne değil, 45 yıl öncesinin İsmet Paşa'sına. Köy öğretmenleri bir mucize karşısındaymış gibi bu harika çocuğu seyrediyorlardı. Akşam yemeği zamanı gelmiş, okulun alt katındaki yemekhaneye inmiştik. Masada bana da yer verdiler. Kadın öğretmenlerle erkek öğretmenler ayrı ayrı masalarda oturuyorlardı. Bir okul öğrencisi kadar öğretmen vardı. Belki 200-300 kişi. İşte asıl büyük tesadüf de o yemekhanede oldu. Yemeğimi yemiştim. Öğretmenlerin arasında merdiveni çıkıyordum. Birden karşımda kim? Galip amcam. Olacak şey değil. Yani bana öyle geliyor. İkimiz de bakışıp kaldık. Nusret, ne arıyorsun burada? Sana geldim Galip amca. Bu yalanı nasıl da birdenbire oracıkta uyduruverdim. Galip amcama nasıl gelmiş olabilirdim? Onun orada olduğunu bilmiyordum ki. Şımarık zengin çocuğu. Gündüzleri İzmit içinde geziyor, deniz kıyısında dolaşıyordum. Bir iskele vardı. Oradan mavnalara, motorlara, küçük gemilere, un çuvalları, kereste gibi şeylerin yüklenişini seyrederdim. O iskeleden demir yoluna doğru gelirken sıra sıra tahıl, un, kereste mağazaları vardı. Yan yana iki kereste mağazasında yaşları benden büyük, çok iyi giyimli, şımarık iki oğlan vardı. Birinin yaş 20 filan olacak, öbürü benden 1-2 yaş büyükçe. Bu iki oğlan ben önlerinden geçerken nedense benimle alay etmeye meraklıydılar. Eski giysimle mi alay ediyorlardı yoksa alay edilecek biçimde mi yürüyordum bilmem. Sözlerine aldırış edip karşılık versem kavga edecekler, beni döveceklerdi. Belki de istedikleri buydu. Hele o benden az büyük olan küçük oğlan öyle şımarıktı ki komşusu mağazadaki büyük oğlana güvenip bana sataştığı pek belliydi. Sanki alayları bana değilmiş gibi onlardan yana bile bakmadan, baksan bile görmeye değmezmiş gibilerden aldırmadan geçer giderdim önlerinden. Onlara aldırmadığım için de ağız sataşmalarını, el sataşmalarına vardıramıyorlardı. O mağazaların önünden geçmeyi bilirdim ya da yolumu değiştirip arka yoldan iskeleye varabilirdim. Ne zaman yolumu değiştirmek istesem ayaklarıma egemen olamaz gibiydim. İlle de onların önlerinden ama alaylarını umursamadan gelip geçiyordum. Hem korkuyordum beni dövecekler diye hem yolumu değiştiremiyordum. çok kızıyordum. Hele o küçük olan şımarık zengin çocuğuna. Öyle kızıyordum ki yolda yürürken hayalimde boyuna onu dövmekteydim. İkisinin de pantolonları her zaman ütülüydü. Takım elbise giyiyorlardı. Boyun bağları vardı. Ayakkabıları pırıl pırıldı. 2-3 günde bir giysi değiştiriyorlardı. Kim bilir kaç takım giysileri vardı. İçimdeki korkuyla kızgınlık karışımı bir duyguydu. Ben onların önünden geçiyordum. Onlar benimle alay ediyorlardı. Sonrası ben onların önünden geçmekten bıkıp usanmadım, yorulmadım. Ama onlar benimle alay etmekten yoruldular. En alaycısı, en şımarığı olan küçüğü önünden geçerken beni görmezden gelmeye başladı. Sonraları da beni daha uzaktan görünce içeriye çekilirdi. Ben de korkumdan başımı çevirip onlara bakmaz, bir büyük adammışım gibi çoğu kez de iki elimi arkamda bağlayarak önlerinden ağır ağır, inadıma daha ağır geçer giderdim. Benimle alay etmelerini aldırmayarak onları yenmiştim. Darüşşafaka'daki benimle kart diye alay ederek kızdıranlara yapamadığımı onlara yapmıştım. Bir özel sınav. Beni sınıf arkadaşlarımdan üstün görüp sınavla üst sınıfa geçirdiler. 6. sınıftayım, 7. sınıftayım diye babama söylediğim yalanlarımı Galip amcama da söylemiş miydim? Yoksa babam inandığı bu yalanlarımı benimle övünmek için Galip amcama da iletmiş miydi? Bunu bilemiyorum ama Galip amcamın bir bunalım içinde olduğumu, darda kaldığımı anlayarak bir çıkış yolu bulmam için bana yardım aradığı açıktı. Benim için ne yapılabilirdi? Bir gece Galip amcamla İzmit tepelerine doğru kıvrıla kıvrıla tırmanan daracık, bozuk, kaldırımlı yokuşlardan birinden çıktık da çıktık. Tek katlı, iki katlı, küçük tahtadan eski evlerin aralarından geçtik. Önünde durduğumuz bir evin kapısını çaldı Galip amcam. Burası İzmit Eğitim Yönetmeninin Maarif Müdürü eviymiş. Eğitim yönetmeni Galip amcamın arkadaşıymış. Onun söyleyişiyle dervişandanmış, erenlerdenmiş, ihvanmış, ehli değilmiş. İki katlı eski evin ikinci katında bir küçük odaya girdik. Pencereden bakınca İzmit'in ışıkları kuyu dibindeymiş gibi derinlerde görünüyordu. Oradaki konuşmaların gelişinden Galip amcamın eğitim yönetmenini benim için çok şeyler söylemiş olduğunu sezinledim. Okula gidebilmem için bana yardım yolları arayacaktı. Eğitim müdürü ilkin sınava çektiğini sezdirmemeye çalışarak sorular sordu. Sorduklarının hiçbirini bilemiyordum. Ben sorularını cevaplandıramadıkça daha aşağı sınıfların derslerinden gittikçe kolaylaştırdığı sorular soruyordu. Bilemiyordum. Kalın bir kitap çıkardı, tarih kitabı. Bu kitabı okudunuz değil mi? 6. sınıfın tarih kitabı olduğu için elbet okumamıştım. O zamanlar bütün sınıflar için her dersin tek kitabı vardı. Ortaokul ve liselerin tarih dersi kitaplarını E.A. yazmıştı. İzmit Eğitim Yönetmeninin gösterdiği tarih kitabının yazarı E.A. ile gün gelip tanışlık kuracağımı nereden bilebilirdim? Eğitim yönetmeninin sorusuna hayır okumadık desem, önceden yalan söylemiş olduğum anlaşılacak. Evet okuduk desem göz göre göre yalan söylemiş olacağım. Yalan söylemek bir şey değil, o kitaptan sorular soracak yine bilemeyeceğim. Gözlerim önümde, başım eğik, hem evet hem de hayır diye anlaşılacak biçimde başımı salladım. Eğitim yönetmeni Mısır tarihinden, firavunlardan filan sordu. Cevap alamayınca Roma tarihine geçti. Roma kurucuları Romus'le Romulus'u sorduğunu iyice anımsıyorum. Taştan belki ses çıkar ama bende ses yok. Yüzüme ateşler bastığını, yalım yalım yandığımı duyuyorum. İçimden duyulmayan o ses bağırıyor. Bilmiyorum, bilmiyorum işte. Daha ne sorup duruyorsun? Şaşaladım, bunaldım, sıkıldım. Bilgimin düzeyi, daha doğrusu bilgisizliğimin düzeyi anlaşılmıştı. Kir içinde. Balçıkköy öğretmeni olan Galip amcam da öbür öğretmenler gibi yeni Türk ABC'sini öğrenmek için Akçakoca İlkokulu'na kursa gelmiş. Ona bir çocuğun bu yeni harflerle yazmasını bildiğini, üstelik büyüklerimizin karikatürlerini çizdiğini söylemişler. Galip amcam da merak ettiği bu çocuğu görmek için yemekhaneye iniyormuş. Karşısında beni bulmuş. O karikatürleri yapan sen misin dershanedeki tahtaya? Evet. Ne beğenmiş ne de beğenmemiş göründü. Belli etmek istemese de beğendiğini anladım. Galip amcam benim karikatür yaptığımı bilmiyordu. Ondan ayrı olduğum zamanlarda Köroğlu gazetesini okumaya, o gazetedeki karikatürlere bakarak karikatür çizmeye başlamıştım. Hangi biçimde söylediğimi bilemiyorum ama Galip amcama okula gitmediğimi, belki de okuldan kaçtığımı bile söyledim. Öğretmenler için üst kattaki derslikler yatakhane yapılmıştı. Galip amcamın karyolasının yanında bana da bir karyola verdiler. Ben de kurs öğretmenleriyle birlikte orada yaşamaya başladım. Ama ben onlardan çok daha rahattım çünkü onlar tıpkı öğrenciler gibi her sabah derse giriyorlar. Ben alıp başımı gezip dolaşıyordum. Büsbütün de boş değildim. Onların ders dışı saatlerde kimi öğretmenlere Türk ABC'sini öğretiyordum. O kız öğretmenle sevgilisi delikanlı öğretmen dostlarımdı. Onlar okulda da dışarıda da hep birlikte olurlardı. Bu kursta tanışıp arkadaş olduklarını sanıyordum. Delikanlı keman da çalıyordu. Kaç kez ders saatleri dışında boş bir dersliğin kapısını açınca onları içeride buldum. Sessizce kapıyı kapatıp döndüm. Delikanlı boş bir derslikte kıza keman çalardı. Galip amcam da buradaki kurslara girmiyordu. Çünkü bu köy öğretmenleri arasında onun çok belirgin üstünlüğü birden ortaya çıkmıştı. Fransızca biliyordu. Yalnız kurs öğrencisi olan öğretmenler değil, kurs öğretmenleri de, yönetmenleri de Galip amcama büyük saygı gösteriyorlardı. Üstelik Galip amcamı ilk olarak böyle şık görüyordum. Güzel giyimliydi. Balçık köyünde gördüğümde giysisi çok eski püsküydü. Oysa şimdi üstünde kahverengi, açık renk çizgili, güzel bir giysi vardı. Her gün tıraş oluyor, boyun bağı takıyordu. Onu hiç bu denli şık görmemiştim. Ortamını bulmuştu. Bilgisine saygı duyuluyor, sözü dinleniyordu. Belki de bu yüzden Galip amcam gençleşmişti bile. Onunla övünüyordum. Her sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Ne güzel, tertemiz yatak da var. Oh, her şey yolunda. Yalnız bir büyük gereksinmem vardı. Yıkanmak, çamaşır değiştirmek. Okulda banyo, hamam, duş yoktu. Öğretmenlerin hamama gittiklerini sanıyorum. Galip amcama kirlendiğimi söyleyemiyorum. Çünkü yalnız hamama gitmem yetmez, yeni çamaşır da alınması gerekirdi. Bunu da Galip amcamdan isteyemezdim. Öyle kirlenmiştim ki yastığımın rengi kararmıştı. Yatakhanede kimsenin bulunmadığı bir zaman kılıfını ters yüz edip öyle geçirmiştim yastığıma ki öbür yataklardaki yastıklara göre benimkinin kirliliği belli olmasın. Bir akşam üzeri ahşap evlerin arasından Akçakoca İlkokulu'na geliyordum. Başımda durmadan kaşınıyordu. Tırnaklarım da uzamıştı. Makas olmadığından tırnaklarımı da kesemiyordum. Başım öyle kirliydi, öyle kaşınıyordu ki her kaşıyışımda uzun tırnaklarımın içi kapkara kir doluyordu. Okula giderken yolumun üstünde evlerin arasında önü geniş mermer taşlı, kocaman sarı burma musluklu bir çeşme vardı. Bir gün başımın kaşınmasına dayanamayıp başımı bu çeşmenin altına eğip soğuk suyla sabunsuz yıkamıştım. 8. ayrımın sonu, sayfa 107.